SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine imkansızı yaptı deniyor. Faizleri arttırmadan doların mevcut seviyesine bakarsak pek de yanlış sayılmazlar aslında. Bize yeni politikanın şekillenme sürecini ve beklentilerden bahsedebilir misiniz biraz acaba?
Son birkaç aydır Türkiye gerçekten dövizle yatıyor, dövizle kalkıyor. Pazartesi gününe kadar yükselen dövizi takip etti. Pazartesi gününden sonra aynı hızda geriye düşen dövizi takip etti. Ve belki de dünya tarihinde bu kadar parası değer kaybedip sonra da değer kazanan başka bir ülke yok. Aslında bir takım ekonomistler bunu kumarhaneye de benzetiyorlar. Yani ancak kumarhanede bu kadar kazanç ya da kayıp olabilir diye. Çünkü elinde küçük paralar olanlar, büyük paralar olanlar Türk lirası hızla değer kaybederken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler arttırılsın taleplerine olumsuz yanıt verdiği süreçte kendilerini korumak için bir takım yatırımlar yaptılar. Döviz artarken araba fiyatları arttı, gayrimenkul fiyatları arttı. Elinde Türk lirası bulunduranlar ya dövize yatırdılar değer kaybını önleyebilmek için ya da yüksek fiyatlardan araba aldılar ya da gayrimenkul aldılar. O süreçte hükümet buna müdahale etmedi. Son olarak pazartesi günkü Bakanlar Kurulu'nda yeni bir formül ilan edildi. O da aslında Türk lirasını dövize endekslemek. Eğer paranız varsa, döviziniz varsa elinizde getirin. Biz değer kaybetmeyecek bir şekilde mevduata koyalım. Döviz üstünden vade bitiminde değerlendirmeyi yapalım. Eğer faiz aldığınız faiz dövizin altındaysa döviz ne kadarsa o kadar ödeyelim. Yok döviz aşağıda faiz yukarıdaysa faizi ödeyelim diye bir formül bu. Ve gece Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptığı anda ortaya çıkan tablo gerçekten çok enteresandı. 18'lere kadar ulaşmıştı doların fiyatı. 11'lere kadar indi sabaha karşı piyasalar kapalıyken. Sonra tekrar çıktı 12, 13, 14. Sonra tekrar düştü 12'lere, 13'lere. Ardından tekrar 11'lere. Tekrar yükseldi 12'lere. Böyle bir oynaklık durumu hakim. Hazine ve Maliye Bakanı biz bu işi faiz arttırmadan da yaptık diyor. Ama muhalefete, ekonomistlere bakarsanız ucu açık bir faiz ilan etmiş durumda hükümet. Çünkü kendi değerini tam olarak kontrol edemediği bir yabancı para üzerinden içerideki mevduatları fonlayacak. Onlara faiz verecek. Onun ne kadar olduğu şu anda bilinmiyor. Üstelik bu para hazineden karşılanacak. Ya da Merkez Bankası bir bölümünü karşılayacak. Eğer Merkez Bankası'nı karşılarsa o bölüme ilişkin para basması bekleniyor. Hazine karşılarsa vergi mükelleflerinin parasıyla çok parası olanların ya da dövize yatırım yapanların döviz üzerinden parasını değerlendirmek isteyenlerin birikimleri olanların kayıpları vatandaşların vergileriyle belki de asgari ücretlilerin vergileriyle dolaylı vergilerle karşılanacak. Bu çerçevede ciddi bir eleştiri var. Üstelik bunun yaratabileceği fatura üzerine de hükümete bazı sorular var. Ama şu anda hükümetin ilgilendiği doların fiyatının aşağı inmiş olması. Buradan bir zafer hikayesi de çıkartılıyor. Cumhurbaşkanı baskılara direndi, faizi arttırmadı, bir formül buldu ve doları indirdi biçiminde yoğun bir propaganda da var iktidar tarafında. Bunun yaratabileceği sıkıntılardan bahsedilmiyor. 1970'li yıllarda işçi dövizlerini Türkiye'ye getirip, Türk lirasına çevirip, Türkiye'deki bankaların kullanması üzerine ortaya çıkan büyük maliyet 1980'lerde ancak karşılanabilmişti. Yıllar sürmüştü. Hatta o zaman Özal'ın bu konuyla ilgili olarak umarım gençler bundan ders alırlar ve sonraki nesilleri borçlandıracak bu tip icraatların içinde bulunmazlar diye bir açıklaması da çokça konuşuldu. Ama dediğim gibi bir kilitlenmişlik havası vardı ve hedef dövizi düşürmekti ve o dövizin düşüşü de sağlandı. Sağlandı da nereye kadar? Yine Şubat ayına baktığınızda Türk lirasının ciddi bir değer kaybı var. 11-12'lerde bile olsa döviz, dolar kuru. Ama bu çok fazla üzerinde durulmuyor bunun. Enflasyon tarafına baktığınızda ciddi bir fiyat artışı var. Döviz o kadar hızlı arttı ki ona paralel olarak bütün fiyatlar da arttı. Ama o fiyatların geri gelmesi pek mümkün görünmüyor. Sadece otomobillerde o da doğrudan dövize bağlı olduğu için fiyatlarda indirimler açıklandı. Çarşıda, pazarda, markette çok fazla indirim haberi yok. Akaryakıt fiyatları inanılmaz artmıştı Türkiye'de. Ancak o artışlar geriye doğru giderken bu kez hükümet devreye girdi ve ben ÖTV alacağım dedi. Yani fiyatlar düşüyor ancak düştüğü kadarki bölümü hükümet ÖTV olarak kendi hesabına aktarıyor. Yani orada da bir indirim yok. İşin özü dolar fiyatı düştü doğru. Dövizler geriye geldi doğru. Önemli bir adım atıldı doğru. Ancak bunun yaratacağı önümüzdeki döneme ilişkin maliyetler çok fazla hesaplanamıyor. Dış etkenlerle eğer döviz artarsa hazine buna nasıl katlanacak? Bu sorulara çok fazla yanıt verilmiyor. Ve doları tutabilmek için alınan ciddi bir risk var Türkiye'nin karşısında. Bunu hemen herkes kabul ediyor. Ve dolar düşmüş olmasına rağmen Türkiye'de fiyatların düşmemiş olmasına da dikkat çekiliyor. Çünkü enflasyon olduğu sürece doları baskılamak hele Merkez Bankası'nın rezervleri eksideyken çok mümkün görünmüyor. Bu şartlar altında eğer dolar ekstradan değer kazanırsa ve bir sıçrayış gösterirse bu kez Türk lirasının dolara bağlandığı mevduatlar nedeniyle Hazine ve Merkez Bankası ciddi bir yük altına girecek. Tabii o yükün kimin sırtına bineceği de açık. Hazine ve Merkez Bankası Türk vatandaşlarından toplanan paralar ya da yeni para basarak bu yükü karşılayacak. O da yeni enflasyon anlamına geliyor ya da bütçede farklı alanlarda kısıntı anlamına geliyor. Buna muhalefet dikkat çekiyor ama doğrusunu söylemek gerekirse bu dönemde muhalefetin çok fazla bu konularda sesi çıkmıyor. Zaten siyaseti de bu yönde etkilediğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Çünkü doğrusu kimse beklemiyordu hükümetten veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şapkadan böyle bir tavşan çıkartacağını, hükümetin böyle bir girişimde bulunacağını. Buna itirazlar var ama o itirazlar çok fazla duyulmuyor şu sıralarda. Hatta siyaset bilimciler muhalefeti bir araya gelip aynı argümanlarla toplumu bilgilendirmedikleri için de eleştiriyorlar bu süreçte.
Türk lirası karşısında doların dramatik düşüşü erken seçim spekülasyonlarını yine arttırdığı gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba gelişmeleri?
Dolar düştü, piyasalar biraz sakinleşti, erken seçim olur mu sorusu çok soruluyor doğal olarak. Hükümetin doğru bildiği bir zamanda, kendi belirlediği bir zamanda ya da iktidar ittifakının seçime gidebileceğine ilişkin bir beklenti hakim. Bu o zaman mı? Onda pek hemfikir değil herkes. Asgari ücrette ciddi bir artış oldu. Bunu sağlayacağı bir rahatlık olacak önümüzdeki dönemde ama enflasyon çok yüksek, fiyatlar çok yüksek. Çarşıda, pazarda alışveriş yapmak çok mümkün değil. Yani o alanlarda henüz bir rahatlama yok. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini son ana kadar kullanma arzusu bugüne kadar hep biliniyor. Mümkün olursa zamanında seçim yapmak istiyor hep Cumhurbaşkanı. Burada da beklenti yazın işte turistlerin gelmesiyle birlikte doların biraz daha aşağıya doğru çekilmesi, bunun enflasyona rastlaması. Yani bir 5-6 aylık süreçten bahsediliyor. Eğer sonrasında sürdürülebilir görürse hükümet bunu zamanında seçim yapmak isteyecektir. Buradan muhalefete de yükleneceklerdir. Ama eğer sürdürülebilir görmezse 2022'nin belli bir yerinde biraz ferahlık sağlanmışken, asgari ücrette böyle bir artış varken şimdi emekli ve memur için de bir artış öngörülüyor. O dönemde bir seçim ihtimalinin de olabileceğini söylemek mümkün. Ama dediğim gibi hükümet yine de son ana kadar seçim süresini sonuna kadar kullanmak açısından ısrarcı olacak. Görüntü onu gösteriyor.
Yavuz Bey, Omikron Avustralya'ya vardı ve COVID-19 vaka sayılarında dramatik bir artış kaydediliyor son günlerde. Yetkililer daha da artacağını belirtiyor. Türkiye'de uzun süredir vaka ve ölüm sayıları hemen hemen aynı seviyelerde ilerliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz ve yetkililerden uyarı veya tedbir var mı acaba?
Valla Türkiye'de öyle ekonomik gelişmeler hızlı bir şekilde yaşanıyor ki hem geçim sıkıntısı o kadar arttı hem işte bir takım insanlar büyük karlar ediyorlar, bir takım insanlar ciddi zararlar ediyorlar, bir takım insanlar yaşamakta güçlük çekiyorlar. Hemen her şey ekonomi endeksi görünüyor. Daha çok pandemi unutulmuş gibi. Ama tabii pandemi de tehlike olarak Türkiye'ye yaklaşıyor. Ya da yaklaştı, biz farkında değiliz. Çünkü geçmişte vaka sayılarının düşük açıklandığı da olmuştu. Şu anda da 17-18 binlerde vaka sayıları var. Avrupa'da çok daha yüksek vaka sayıları açıklanıyor ama uzmanlar uyarıyorlar. Yani bugün Avrupa'da yaşanan yarın Türkiye'de yaşanacak. Omikron diye bir varyant var. Çok daha kolay bulaşıyor. Türkiye'de aşılama %60'larda, iki doz aşılama, ama iki doz olup da artık etkinliğini yitirmiş aşılar da var. Omikron'un onları da etkileme hususunda bir varyant olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Yani bağışıklığı delip geçebiliyor. Onun için üçüncü doz aşıların, hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması çağrıları var. Ancak aşıya karşı bir tereddüt de var Türkiye'de. Yani bir kaygılı bekleyiş olduğunu söyleyebiliriz. Omikron vakasına ilişkin Sağlık Bakanı bir açıklama yapmıştı bundan bir hafta 10 gün evvel. 6 kişi de omikron vakasına rastlandığını söylemişti ama sonrasında bu sayının artıp artmadığı konusunda bir açıklama olmadı. Yalnız işte Venezuela'ya Türkiye'den giden birinde omikrona rastlandı ya da bilmem hangi ülkeye giden birinde omikrona rastlandı gibi haberler uluslararası ajanslar tarafından geçiliyor. Yani anlaşılan o ki Türkiye'de omikron yayılıyor, yaygınlaşıyor. Çok fazla hızlı bir şekilde bulaşmasından kaynaklanan kaygılar, Avrupa'daki kaygılar şu anda en azından yönetim tarafından Türkiye'de çok anons edilmiyor. Ancak uzmanlarda bu kaygı var. Özellikle Ocak-Şubat aylarında vaka sayılarının artabileceği, hastaneye başvuruların artabileceği, bunun da pandemi başlarken yaşanan sıkıntının tekrarı anlamına gelebileceği konusunda. Yakın zamanda bu ekonomi işleri de biraz bittiği için Türkiye'nin daha çok pandemi konuşması, daha çok omikron konuşması muhtemel. Ama dediğim gibi rakamlara ilişkin toplumda zaten bir tereddüt var. Açıklanan rakamlar 17'lerde, 18 binlerde, bunun daha çok olup olmadığına ilişkin bir soru işareti söz konusu. Sağlık Bakanlığı'nın verileri şeffaf bir biçimde uzmanlarla paylaşmaması hususundaki ısrarlı tavrı devam ediyor. Buradaki eleştiriler sürmesine rağmen bilim kurulu üyeleri bile şeffaflıkla ilgili eleştiriyorlar hükümeti. Son olarak Türkovak aşısı kullanıma giriyor ve bununla ilgili acil kullanım izni de alındı. Ama klinik çalışmalarla ilgili bir rapor henüz uzmanlara sunulmuş değil. Uzmanların tereddütleri bu konuda da dile getiriliyor. Yani iş geliyor, dayanıyor her konuda şeffaflığa. Şeffaflıkla ilgili pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı'na eleştiri var. Henüz o eleştirilere verileri, bilgileri açarak uzmanlara yanıt vermiş değil Sağlık Bakanlığı. Dediğim gibi omikronla ilgili de tek bir açıklama var. Sonrasında bir açıklama yok. Ancak uzmanların tamamının beklentisi önümüzdeki dönemde Türkiye'de de Delta varyantını bastırması omikronun ve vaka sayılarının artması. Hatta işte yılbaşına ilişkin uyarılar da yapılıyor. Dışarı çıkmayın, kalabalıkta bulunmayın, kapalı mekanda bulunmayın gibi uyarılar artık yeniden gündemimize gelmiş görünüyor.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.